Efendim merhabalar. Tarih 101'e hoş geldiniz. Daha önce birinci bölümünü yayınladığımız ikinci Viyana kuşatma sürecini detaylıca anlatacağımız podcast serisinin ikinci bölümündeyiz. Serimizin ilk bölümünde Osmanlı ve Avusturya'nın genel durumunu, sorunların ortaya çıkışını ve Osmanlı'da Köprülüler dönemi olarak adlandırılan devrin nasıl başladığını anlatmıştım. Bu bölümde ise Köprülü Mehmet Paşa'nın 1661 yılında vefatına yakın günlerde padişaha telkinleriyle vezir-i azamlık makamına gelen Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa dönemini ve Köprülü'nün evlatlığı olan Osmanlı'nın kırılma noktasında aldığı bütün kararlarda imzası bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı konuşacağız. ...31 Ekim 1661 günü Köprülü Mehmet Paşa yaşının getirdiği rahatsızlıklara daha fazla dayanamaz ve vefat eder. Köprülü'nün vefatıyla Padişah 4. Mehmet aklındaki yeni sadrazam olan Fazıl Ahmet Paşa'yı makamına çağırarak sadaret mührünü kendisine teslim eder. Sadaretin ilk günlerinde Şeyhül İslam'la bir münakaşa yaşar Fazıl Ahmet Paşa. Şeyhül İslam Mehmet Efendi rahmetli Köprülü Mehmet Paşa için öldüğü iyi oldu zira nahak yani haksız yere çok kan dökmüştü deyince sadrazam her kimi katlettiyse cümlesini senin fetvanla katletmiştir cevabını verir. Şerrinden korkardım, fetvaları onun için verirdim deyince Fazıl Ahmet Paşa iyice sinirlenir. Sen Allah'tan korkmayıp mahluktan mı korkuyorsun? Bu ilmi diyanete uygun mudur? Cevabıyla Şeyhülislam'ın ipini çeker. Mehmet Efendi Şeyhülislamlıktan alınıp yerine Rumeli Kaz askeri Minkarizade Yahya Efendi getirilir. Bu vaka yeni sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın keskin aklı ve soft power denilen sakin güçlü yapısını gösteren güzel bir örnek diyebiliriz. Fazıl Ahmet Paşa sadarete geldikten sonra tabiri caizse kucağında bomba bulur. Zira babasının vezirlik döneminde başlayan Habsburg gerilimi Fazıl Ahmet Paşa döneminde zirveye çıkar. Bu dönemdeki problemi biraz açsak iyi olacak çünkü iki devlet arasında gerçekleşecek büyük savaşların sebebi biraz da burada yatıyor. Temel kavga Erdel Krallığı üzerine oluyor. Osmanlı'ya bağlı bir krallık olarak hayatını devam ettiren Erdel, iki devlet arasında çekişmelerden faydalanma politikası izliyor. Osmanlı zayıf durumdayken Habsburglarla yakınlaşıyorlar. Osmanlı güçlenince de tam tersi politika izleyebiliyorlar. Kısaca oportunist bir yani faydacı, yararcı bir politika izlediklerini söyleyebiliriz. Fakat esas mevzu 30 yıl savaşlarında. Erdel Krallığı Osmanlı'nın telkinlerine rağmen bu savaşa aktif olarak katılır. Hatta İsveç ve Fransa Rakoçi aracılığıyla Osmanlı'ya Avusturya karşısında savaşa katılma çağrısı yapar. Fakat Osmanlı Avusturya ile yapılan anlaşmaya sadık kalarak reddeder. Vestfalya Anlaşması'nda da bağımsız bir devlet gibi anılan Erdel Osmanlı'yı iyice rahatsız eder. O yıllarda Osmanlı İran ve Venediklerle mücadele ettiği için Erdel Kralı Rakoçi iyice başına buyruk hareket etmeye başlar. 1648'de krallık makamına gelen 2. Rakoçi de ilk zamanlarda Osmanlı tabiyetini devam ettiriyor fakat ilerleyen zamanlarda Protestan ve Katoliklerle işbirliğine giderek Avusturya'nın tepkisini çekiyor. 1652'de bölgeye giden Hasan Ağa isimli bir devlet adamı payitahta bu durumla ilgili bir rapor gönderiyor. Hasan Ağa raporunda Avusturya'nın şimdilik sulha taraftar olduğunu bildiriyor ve şu şekilde devam ediyor. Din ve devlet gereği gibi kayırır devletlüsün. Uhdemize lazım olan ahvali sultanıma bildirmektir. Ferman sizindir. Hasan Ağa kulları bu tarafın ahvaline vakıf olmuştur. 2-3 gün oturdum. Kaç yerden feryatçı gelmiştir. Müslümanları Komrar'a getirip el ve ayaklarını kırıp burun ve kulağını kesip karnını yarıp nice hakaretle şehit eylemişlerdir. Yine sulh ve salahı kuvvetlendirmek için Eğri'ye gönderilen çavuş şehre varıp tembih eyleyip dönerken 5-600 kafir önünü kesmiş, Solunluk yakınında çavuş ve yanındaki gazilere saldıran şakiler birini şehit ve dördünü esir etmişlerdir. Gün geçmez ki feryatçı gelmeye. Benim devletli sultanım, Macar'ın boy beyleri olan Zirinoğlu, Bakanoğlu, Nerajedoğlu ve Forgaç 10 bin miktar asker toplayıp harbi kalede oturup müşavere ve cemiyet eylemektedirler. Onların bozuk fikirleri ve yanlış kararlarına vakıf olmak için kendi içlerinden muhtemet casuslar gönderilmiştir. İfşa ettik de beyan eyledikleri doğru haberleri anlatıldığı üzere hakkı izzetle ilam ederiz. Hasan Ağa'nın bahsettiği gibi Macar beylerinden bazıları Avusturya ile savaşa girişilen süreçte Habsburglara yardımcı olacak. İlk bölümde Rakoçi'nin nasıl Osmanlı'ya karşı isyana kalkıştığını anlatmıştık. Bu süreçte Avusturyalılarla işbirliği yapması Osmanlılarla Avusturyalılar arasında pamuk ipliğine bağlı ilişkileri kopartan gelişme oluyor. Osmanlı kuvvetlerine yenilip hayatını kaybeden 2. Rakoçi'nin yerine kimin geçeceği ise yeni kavga konusu oluyor. Osmanlı Devleti kendine yakın gördüğü Ekos Barçka'yı yeni Erdel Kralı tayin ediyor. Rakoçi'nin yakınları ise Rakoçi'nin sağ kolu olan General Kemeni Yaloş'un etrafında birleşiyor. Krallığı ele geçiren Kemeni ilk fırsatta Osmanlı'nın atadığı Barçka'yı öldürüyor. Osmanlı'nın kendisini tanımasını isteyen Kemeni bölgede bulunan Serdar Ali Paşa'ya müracaat ediyor. Ali Paşa sadakat testi olarak oğlunu rehin göndermesi teklifinde bulunuyor. İlerleyen günlerde Osmanlılar Erdel Kralı olarak Apafe Mihail adındaki bir soyluyu seçtiriyor. Barış sağlanmış gibi görünse de huylu huyundan vazgeçmiyor efendim. Habsburglar Erdel'e ait bulunan birkaç kaleyi zapt edecek. Bu durumda artık Avusturya ile savaşın çok yaklaştığını bize net bir şekilde gösterecek. Avusturya ile ilişkilerin gergin bulunduğu 1662 yazında Padişah 4. Mehmet, Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'ya yıllardır süregelen Venedik belasını halletmesi emrini veriyor. Zira Osmanlı'nın Venedik üzerine açtığı sefer o günlerde 17. yılına girmekteydi. Venedik toprakları üzerine bir kara sefere çıkmak üzereyken Avusturyalıların sınır ihlalleri yaptığı ve kalelere saldırdığı yönünde birçok yerden ani haberler gelmeye başlar. Bunun üzerine Venedik yönüne açılan sefer Avusturya yönüne doğru kırılır. Sen ki Vezir-i Azamsın ve Serdar-ı Ekremsin, mukaddema Bosna tarafına sefer murad olunup ve cümle mühimmat hazır olunmuş iken hala Nemçe keferesi sulhu bozup bunca palangayı ihrak ve bunca Muhammed ümmetin esir edip ve bundan mağada bizden daha kala ister. Ecdad-ı izamım kefereden kala ala gelmiş iken düşmeni dine mülk ve kaleler vermek dinimize uygun düşer mi? Filvaki devlet ve saltanata layık, ümmet-i Muhammed'e faydalı iş edesin. Vüzeram ile ihtiyar kullarım ile ve sipah ve yeniçeri kullarımla meşveret edip hangi iş faydalıysa ona mübaşeret edesin ve bana bildiresin. Padişah tarafından Fazıl Ahmet Paşa'ya gönderilen bu hat-ı şerifin okunmasından sonra sadrazam divanda bulunanlara ''Bakın ümmet-i Muhammed, bu Nemçe keferesi padişahımızın büyük düşmanıdır ve askeri çokluğuyla meşhur keferedir. Frenk keferesi, yani Venedikleri kastediyor, Frenk keferesi ancak deryada pehlivan ve hilekardır. Çünkü Frenk'in karadan yüzü yok ve karadan bir işe kadir değil. Balık sudan çıkar misalidir. Tut ki 5-10 sene Frenk taifesi kaladan dışarı çıkmaz. Çıksa dahi padişah vilayetini vurmaya kadir olmaz. Bu sene dahi tehir olsun, yani ertelensin. Bu tarafta Nemçe ahvalin görelim. Zira Nemçe büyük düşmandır. Geri alıkoymak muhaliftir. Zahiremiz ve cephanemiz iki tarafta mükemmeldir. Hemen Nemçe seferine niyet olunsun diyerek kısa bir hitabette bulunur. Divanda bulunanlar bu görüşü makul bularak sefere onay verir. Avusturya'da ise seferden dolayı bir panik hasıl olur. Alelacele elçiler yoluyla barış görüşmelerine girişilir. Baron Goiz adındaki bir elçi Osmanlı ordusundan önce Belgrad'a vararak orduyu beklemeye başlar. Fazıl Ahmet Paşa şehre girer girmez elçi tarafından görüşme talebiyle darlanınca sadrazam sinirlenir. Ne oldu da bir iki gün tehir etsinler, yoldan henüz geldik diyerek elçiyi tersler. Sonraki günlerde yapılan görüşmelerde Avusturyalılar Sekelhit ve Kolojvar adı verilen Erdel yakınlarındaki işgal ettiği kalelerin kendilerine bırakılmasını isterler ve bunu barış şartı olarak sunarlar. Haliyle sadrazam da konuyu padişaha danışmak için bir telhis, yani rapor gönderir. Padişahın bu telhise cevabı, keferinin bizden kale istediğini yazmışsın. Eğer devletime layık ise viresiz. Ecdadımı izamım kefereden kale ala gelmişken şimdi biz kefereye nice kale veririz. Bu hitap üzerine sadrazam tekrar telhisle, azametli ve şevketli efendim neye layık değildir. Hemen inayet-i Mevla ile düşman üzerine azim bir sefer edelim ki ta kıyamete kadar dillerde destan ola diye cevap veriyor. Belgrad'da barış görüşmeleri sonuçlanamayınca Osmanlı orduları Serdar-ı Ekrem Fazıl Ahmet Paşa önderliğinde Budin'e doğru yola çıkar. Burada gerçekleştirilen divanda hangi bölgeye harekat yapılacağı tartışılır. Bu nokta önemli çünkü ileriki seferlerde de, yani bu Uyvar seferinden sonraki seferlerde de bu noktalar çok tartışılır hale gelecek. Yanıkkale bölgesinin dağlık ve engebeli olması, Komra'nın suyla çevrili kale halinde olması başka bir seçeneği ön plana çıkarıyordu. Uyvar olarak bilinen bugünkü Slovakya topraklarına doğru gidilmesi kararlaştırıldı. 15 Ağustos 1663 günü Uyvar kapılarına dayanıldı. Kale günlerce yoğun çarpışmaların gürültüsüyle yankılandı. Kale kuşatmalarında uygulanan lağım taktikleri burada da deneniyordu. Defalarca denemenin sonunda açılan lağımlardan birisi başarılı oldu ve kalenin dış duvarında büyük bir gedik açıldı. Ancak bugünlerde Habsburgların imdat ordusu kente yardıma geliyor. Raimondo Montecuccoli Osmanlılara karşı koymaya çalıştı fakat burada başarılı olamadı. Buyval kuşatmasının devam ettiği günlerde Tatar birlikleri yani Kırım Hanlığı'nın birlikleri Viyana yakınlarına kadar akınlar düzenleyerek ganimetler topluyordu. Art arda gelen Osmanlı başarıları artık kaledekileri de yıldırdı. Kuşatmanın 38. günü Fazıl Ahmet Paşa genel taarruzu emretmek üzereyken şehirden el aman el aman sesleri yükselir. Buyval artık teslim olma kararını vermiş, teslim bayraklarını şehre dikmiştir. Teslim için sadrazamın yanına görüşmeye gelen Avusturyalılar bir dizi talepte bulunurlar. Malımıza ve canımıza zarar gelmesin. Tatar yüzünü görmemek için ordu içinden geçmeyelim. Bize 1000 kadar araba verin. Krala gösterilmek üzere kalede ne şekilde cenk eylediğimizi beyan eden bir mektup verin. Yani ne kadar başarılı savunma yaptıklarını gösterecekler. Bizler kaleden çıkmayınca İslam askeri kaleye girmesin. Bol miktarda zahire verilsin. Yaralı olanlarımız kalede kalsınlar ve iyileştiklerinde vilayetlerine yollansınlar. Kaleden çıktığımızda bayrağımızı açıp tablımızı yani trompetleri, davulları döverek gidebilelim. Bu taleplere sadrazam çok alaycı bir cevap veriyor. Utanmazsanız böyle edin, davul dövün, boru çalın ve dahi bayrak açın diyerek talepleri kabul ediyor. İlerleyen aylarda kışlamak üzere Belgrad'a gidişi sırasında Avusturya elçisi Dük de Sagan ile bir görüşme daha yapıyor sadrazam. Seni burada alıkoyduk. Biz ise birkaç gün memleketimizde gezdik, yürüdük. Vuku bulan ahvali işitmişindir. Şimdi Ali Osman ve Tatar askeriyle kışlığa gideriz. Sen de efendine var, bu kağıdı götür. Bir türlü anlatamadım ki anmak sen misin yoksa başvekilim midir? Yoksa diyarınızda Ali Osman padişahının kuvvet ve kudretini bilir ihtiyar adamlar kalmadı mı ki kralınıza ifade ede? Elçinin cevabı ise efendim ben Cezar'ıma son söz olarak ne diyeceğim? Şartlarınız nelerdir şeklinde bir sözleri üzerine daha da sinirlenen Fazıl Ahmet Paşa. Hey ahmak 2 seneden beri son sözü öğrenemedin mi? Her zaman size meclislerde söylenen cevapları veririz. Ne çabuk unuttunuz. Devlet-i Aliye'yi lafı güzaf olmaz. Bizde söz bir olur. Yeni kaleyi yıkınız, Erdel'den Nemçi askerini çıkarınız. Size bu şeyleri dostluğa binaya teklif ederiz. Yoksa Ali Osman için bu işler pek kolaydır. Nitekim numunesini görüp anladınız. Eğer sulha muradınız var ise bu mektubun cevabını eğlendirmeyesiniz. Yani geciktirmeyin diyor. Fazıl Ahmet Paşa müsveddesini bizzat kendisi kaleme aldığı nameyi Dük de Sagan'a verir ve imparatora gönderir. Seferin 2. yılında bazı kaleler alınmış, arada bir Avusturya kuvvetleri karşı saldırılarda bulunmuştu. Ancak Habsburg İmparatoru 1. Leopold'un girişimleriyle barış görüşmeleri tamamlamak üzereydi. Seferin son günlerinde yapılan önemli bir muharebe var. Sen-Gotthard Muharebesi. Osmanlı'nın mağlubiyetiyle sonuçlansa da sonuca pek etki etmiyor. 1664 yılında iki taraf arasında Türklerin Vasvar, Avusturyalıların Eisenburg dediği anlaşma imzalandı ve Osmanlı Devleti büyük kazanımlarla Avusturya seferini tamamladı. Sefer sonunda Uyvar, Neograd, Zelimvar gibi çok değerli kaleler elde edildi. Yani bugünkü Slovakya topraklarına denk gelen yerler Orta Avrupa için kilit noktalar. Artık Viyana'ya bir adım daha yaklaşılıyor ve neredeyse kapısına dayanmış hale geliyoruz. Böylece Fazıl Ahmet Paşa Habsburglara karşı vazifesini yerine getirmiş oldu. Ancak tek sorun Avusturya değil ki bugünlerde. 1665'te Edirne'ye dönüyor sadrazam, tam yola çıkacak İstanbul'a doğru bir keyif çatacakken Venedik üzerine bir sefer hazırlığına daha girişiliyor. Sadrazam 1667 yazında 22 yıldır süre gelen Girit kuşatmasını bitirmek için tekrar kuşatmaya başlar. 2 yıl boyunca Girit üzerinde kanlı çarpışmalar yaşanır. 6 Eylül 1669 günü daha fazla dayanamayan Venedikliler şehri teslim etmeye karar verir. Böylece toplamda 24 yıl süren Girit kuşatması tarihimize Girit'in fethi olarak geçmiş olur. Ancak 24 yıl süren bu sefer hem mali yönden hem askeri yönden devleti oldukça yıpratmıştır dese geridir. Payitahta dönen sadrazam devletin yıllardır başını ağrıtan bu sorunu çözen kişi olarak anılır. Fakat fırtınalı günler Osmanlı'da bitmiyor. Bu sefer de Lehistan ve Osmanlı'ya bağlı Ukrayna Kazakları arasında sorunlar yükseliyor. Bu noktada Ukrayna ile ilgili bir durumdan bahsetsek iyi olacak. O günlerde Ukrayna diye bir devlet bulunmuyor. Dnieper Nehri'nin batısındaki Ukraynalılar Lehistan'a yani Polonya'ya yakın, doğusundakiler ise Ruslara bağlı gibiydi. Lehlere yakın taraftaki Ukraynalıların hatmanı yani lideri Petro Doroshenko, Lehlilerle yaşadığı sorunlar neticesinde 4. Mehmet'e bağlılık bildirir ve Osmanlı'ya bağlanır. Fakat bu duruma itiraz eden enteresan bir yer oluyor. Kırım'da Petro'nun dışında bir hatman belirliyor ve iki hatman sıfatı taşıyan lider arasında muharebeler yapılıyor. Fırsatı değerlendirmek isteyen Lehistan yani Polonya hemen Ukrayna Kazaklarının topraklarına saldırınca Osmanlı araya girer ve sorunu çözmeye çalışır. Kırım ağını değiştiriliyor bugünlerde ve Selimgira ile Petro Doroshenko birleştirilerek Lehistan üzerine sefere çıkılıyor. Ancak burada istenen başarı elde edilemeyince iş başa düşüyor ve Osmanlı Devleti Lehistan üzerine büyük bir sefer düzenliyor. Buradaki Lehistan seferi ve daha sonra Merzifonlu dönemdeki Rus seferi üzerine çok durmayacağım. Çünkü bu seferler 2. Viyana'ya giden yolda Avusturyalılarla yapılan mücadeleler kadar kritik değil. Yani şöyle betimlesek daha sağlıklı olur. Osmanlı'nın Lehistan ve Rusya üzerine yaptığı bu iki sefer kısa zaman sonra Viyana kapılarındayken karşısına çıkan düşman sayısını arttıracak seferler oluyor. Bu devletler Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde oluşturulan Holy League yani Kutsal İttifak'a dahil olarak bizi faciaya götüren süreçte düşmanlarımız olacaklar. Lehistan seferinde Kabaniçe, İlve, Bucaş, Yazlavitse, İzbanca ve daha birçok kale alınmış, Lehlilere diz çöktürülmüştü. Fakat bu sefer sırasında yaşanan bir dizi önemli gelişme vuku buluyor. Sefer devam ederken Lehistan kralı Mihail ölmüş ve 1674 yılında Leh tacını Jan Sobieski adında birisi takmıştı. Bu ismi podcast'in bir sonraki bölümünde çok duyacağız. Zira 2. Viyana sürecinde Osmanlı'nın kabusu haline gelecek kendisi. Bir diğer mühim gelişme 1672'de Lehliler Bucaş Anlaşması adıyla bilinen anlaşmayı kabul etseler de kralın ölümü, meclisteki karışıklıklar, barış şartlarının netleşmemesi gibi sebeplerle mücadeleye bir müddet daha devam ediyorlar. Osmanlı'nın bu müşkül durumundan faydalanmak isteyen Ruslar ise Çehrin'e saldırarak Ukrayna'daki topraklarını genişletmeye çalışıyor. Enteresan bir detay var bu noktada. Padişah 4. Mehmet'le Lehistan seferi sırasında sorun yaşayan Petro Doroshenko, Çehrin'i Ruslara teslim etmeyi kabul ediyor ve taraf değiştiriyor. Dimitri Kantemir'e göre Hatman'ın isyan sebebi Lehistan seferinde Osmanlı padişahının Doroshenko'nun yardım teklifini reddetmesi ve ülkesine dönmesini emretmesidir. O da bunu gururuna yediremiyor ve ülkede itibar kaybettikten sonra da bir anda Rus tarafına geçmeye başlıyor. Fakat ne olursa olsun Lehistan üzerine iki kez sefere çıkılmış, bir süreliğine Lehistan'a dur denilmiş, Rusya ile de Doroshenko'nun taraf değişikliği yüzünden harbe girilmişti. Fazıl Ahmet Paşa bu seferlerde bitap düşmüş, günümüzde bile çok önemli bir rahatsızlık olan istiska yani siroz hastalığıyla boğuşmuş, ancak 40 yaşındaki genç sayılabilecek bedeni daha fazla dayanamayarak iflas etmişti. Payitahttan Edirne'ye doğru çıktığı bir yolculuk sırasında iyice fenalaşmış, Çorlu yakınlarında Karıştıran Ovası'nda vefat etmişti. Kaderin cilvesi, burası 150 sene önce Fatih'in oğlu 2. Bayezid ile torunu Şehzade Selim, namı diğer Yavuz Sultan Selim'in baba oğul taht mücadelesi için savaşa tutuştuğu ovadır. Ve artık başrolümüz sahneye çıkıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Oruç Bey adındaki bir tımarlı sipahinin oğlu kendisi. Babası Oruç Bey 4. Murat zamanında gerçekleştirilen Bağdat Seferi'nde şehit düşüyor. Babasının yakın dostu olan Köprülü Mehmet Bey, yani ileride Köprülüler devrini başlatacak Köprülü Mehmet Paşa tarafından evlatlık alınıyor. İyi bir eğitim aldıktan sonra birçok devlet görevinde yer alan Merzifonlu, Köprülü'nün kızıyla evlenerek aynı zamanda Sadrazam'ın damadı oluyor. Üvey kardeşi Fazıl Ahmet Paşa döneminde kaptanı deryalığa kadar yükseliyor. Hatta Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Seferi'ne çıktığında onu Sadaret Kaymakamlığı'na getiriyor. Yani vekaleten sadrazamlık görevinde de bulunuyor. Kardeşiyle birlikte Kamaniçe Seferi'nde de yani Lehistan Seferi'nde de bulunuyor. Büyük başarılar ve yararlılıklar gösteriyor. Lehistan'ın diz çöktüğü, Osmanlı'nın batıdaki en geniş sınırlara, zirveye ulaştığı Bucaş Anlaşması'nın görüşmelerinde Merzifon'u yürütür. Padişahın kızlarından Ümmü Sultan'la da evlenir. Kardeşi Fazıl Ahmet Paşa'nın hastalığında da ona vekalet eder. 3 Kasım 1676'da Sadrazam'ın vefatına müteakiben 5 Kasım 1676 tarihinde Osmanlı'nın yeni Sadrazamı artık Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olur. Merzifonlu sadaretin ilk günlerinde devam eden Rus mücadelesine ağırlık veriyor ve 1. Çehrin kuşatması olarak bilinen kuşatma başarısız olunca fatura Kırım Hanı Selimgiray'a kesiliyor. Selimgiray kuşatmada başarısız olduğu gerekçesiyle azlediliyor ve yerine bir diğer başrolümüz Viyana kuşatmasında Merzifonlu'yla beraber adı en çok anılan isimlerden birisi hanlık makamına geliyor. Murat Giray. Murat Giray'la Merzifonlu arasındaki kavga Viyana'daki başarısızlığın baş sebeplerinden birisi olarak değerlendirmekte. Yeri geldiğinde yani bir dahaki bölümde onu daha da detaylı anlatacağız. İkinci şehrin kuşatmasında Viyana'nın aksine bu ikili birlikte iyi bir çalışma yürütecek ve şehrin Rusların elinden kurtulacak. Ancak kalenin müdafasının zor olması sebebiyle sadrazam emriyle kale yıkılıyor. Ruslar mücadeleye devam etmek istese de dayanacak güçleri kalmayacak ve 1681 yılında Bahçesaray Anlaşması'yla Osmanlıların Moskov seferi sona erecek. Osmanlı'nın Lehistan ve Rusya seferlerini gerçekleştirdiği dönemlerde Orta Avrupa tabii ki uyumuyordu. Özellikle Macaristan'da Hoşnutsuzlar Devri olarak bilinen bir dönem başlıyor bu dönemde. Hoşnutsuzlar olarak bilinen bu ekip Avusturya ile Osmanlı arasındaki savaşın bu şekilde bir anlaşmayla sona ermesini istemeyenler diyebiliriz kısaca. Yani bu durumdan memnun olmayanlar, Macar çıkarlarını uygun bulmayanlar olarak kısaca anlatabiliriz bunu. Macar asilleri arasında tertiplenen Veselenyi komplosu olarak bilinen bir olay da var. Anlaşma sonrası Habsburg İmparatoru 1. Leopold'e karşı bir komplo girişiminde bulunuluyor. Fransa ve Osmanlı ile yakınlaşmaya başlıyor Macarlar ve bu asilzadeler gizli görüşmelerde bulunuyorlar. Ama bu hareket enteresandır. Osmanlı baş mütercimi tarafından Viyana'ya haber edilince hareketin elebaşları yakalanıyor ve birçokları idam ediliyor. Mallarına da el konuluyor. Bütün bu süreç sonunda İmparator 1. Leopold özellikle Kuzey Macaristan'da ciddi bir baskı yönetimi kuruyor. Tabiri caizse Macarlara kan kusturuluyor bugünlerde. İşte bu komplo hareketine katılan Macar asilzadelerinden birisi István Thököly. István da Avusturyalılar tarafından öldürülecek fakat oğlunun canını kurtarmayı başaracaktı. Oğlu ise tarihimizde yine bilinen bir isim. İmre Thököly. İmre önce 1672'de Osmanlıların Lehistan seferini gerçekleştirdiği günlerde Osmanlıların himaye isteyecek fakat vaziyet uygun olmadığı için Osmanlılar teklifi reddedecek. Ancak Lehistan ve Rusya üzerine yapılan seferler sona erip de gözlerin tekrar Avusturya üzerine döndüğü günlerde vaziyet uygun hale gelmişti. İmre ve Macarlar bir kez daha Osmanlıların kapısını çalacak, karşılarında da hırslı sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı bulacaklardı. İki taraf arasında yapılan görüşmeler cehennemin kapılarını sonuna kadar açacaktı. Bu noktada biraz da meşhur sadrazamımızın mizacından, karakterinden de bahsetmemizde fayda var. Çünkü bu konu çok tartışılıyor. Çok üst üste farklı yerlerde tartışıldığını gördüm. Kendisinden kaynaklar şu şekilde bahsediyor. Zeki, vakur, cesur, yetenekli bir asker, iyi ahlaklı fakat çok mağrur, yani çok gururlu, ikbal ve şöhrete düşkün, inadı, sertliği, kin tutuculuğu ve kalp kırıcılığı gibi yönleriyle ön plana çıkıyor. Merzifonlu'yu seven çok seviyor, düşmanı da dibine kadar nefret ediyor. Zaten bu hususları da Viyana sürecinde bol bol göreceğiz. Efendim, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki, yani 3. bölümde tekrar Avusturya yönüne dönecek, Macar-Habsburg ilişkilerinden detaylıca bahsedecek ve Merzifonlu'nun tarihe geçmek gayesiyle başlattığı o ihtişamlı fakat felakete dönüşen Viyana seferini anlatacağız. Son bölümümüzde ise Viyana'nın devamında yapılan Kutsal İttifak Savaşları'nı masaya yatıracağız. Bu bölümleri hazırlamak için ne kadar emek verdiğimi tahmin edemezsiniz. Sadece tek bir bölüm için bile, bazen bir satır için bile defalarca kez farklı kaynaklar okuyup çok fazla yerde araştırma yapmam gerekiyor. Bu yüzden de emeğin karşılığı olarak tabii beğendiyseniz lütfen Tarih 101'i paylaşarak ilgilisine, meraklısına ulaşmasını sağlayınız. Ayrıca bize destek vermek için Spotify profilimizdeki Buy Me A Coffee linkine tıklayarak bize kahve ısmarlayabilir ya da çok faal olarak günden güne büyüyen Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. Pişman olmayacağınıza garanti veriyor. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.